Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlayarak programımıza başlıyoruz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte Tarihin Derinliğine Yolculuk programındasınız efendim. Programımızı geçen hafta dinleyen değerli dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Libya konusunu biraz masaya yatırmıştık. Özellikle Libya'nın Osmanlı toprakları içerisine dahil olduktan sonraki sürecini konuşmuştuk ve bu hafta imparatorluğun son döneminde Libya'yı masaya yatıracağız kıymetli hocamla. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba. Uzun dinleyicilerimizi selamlıyorum ben de.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. İsterseniz tekrar babında hocam geçen haftayı kısaca özetleyerek başlayalım. Osmanlı'nın bölgeye girişiyle Libya'yı kısaca anlatalım isterseniz.
Evet. Şimdi birkaç haftada aslında Afrika'yı konuşuyoruz. Önce Batı Afrika, sonra Doğu Afrika ve şimdi de birkaç hafta yine Kuzey Afrika, Libya bağlamında, Libya özelinde konuşuyoruz. Türkiye'nin Libya ile olan yakın diyaloğu son zamanlardaki biraz daha bu bölgenin tarihine dikkatleri çekiyor tabii ki. Geçen haftaki sohbetimizde özellikle Osmanlı'nın buraya aslında davet üzerine gittiğini söylemiştik. Yani özellikle İspanyol sömürgeciliği, Kuzey Afrika'daki akınları, burada özellikle Tunus'ta, Cezayir'de yapmış olduğu işgaller, yerel halkı köleleştirmesi, katliam yapmaları gibi hususlardan bahsetmiştik. Dolayısıyla 1530'lardan itibaren, belki daha öncesinden itibaren Osmanlı'nın yavaş yavaş buraya nüfuz ettiğini, ama 1551'de Turgut Reis'le, Kaptan Derya Sinan Paşa'yla Trablus'un alındığını ve daha sonra Bingazi'nin, Fizan'ın da Osmanlı'ya katılarak Libya'nın fethinin gerçekleştiğini söylemiştik. Yani buradaki mücadele aslında bugün modern Türkiye'de işte Doğu Akdeniz'de nasıl bir mücadele veriliyorsa, İspanya'ya karşı Batı Akdeniz'de Müslüman sahalarının korunması anlamında önemli bir mücadeleydi. Ve hatta Preveze sonrasında Osmanlı nüfuzunun Akdeniz'de nasıl perçinlendiğini ve en son 1574'te Tunus'un fethiyle beraber bizim o Mağrip dediğimiz, Garp Ocakları dediğimiz bu coğrafyanın tamamının Osmanlı hakimiyetine girdiğini söylemiş idik. Dolayısıyla geçen hafta daha ziyade 16. yüzyıl Osmanlı Libya'sından bahsettik, Akdeniz'inden bahsettik. İnşallah bugün devam niteliğinde sohbetimizi yaparız diye düşünüyorum.
İnşallah hocam. Hazır değinmişken şu hakikatin altını kalın puntoyla bir kez daha çizmiş olalım. Libya'da ne işimiz var sorusunun cevabı aslında geçen haftaki programımızda anlattıklarımızda verilmiş oldu. Bir Libya bizim dışımızda, bizden bağımsız yahut bizim hiç daha önce karşılaşmadığımız, bilmediğimiz öylesine bir coğrafya değil. 100 yıl kadar önce topraklarımız içerisinde bulunan ve aynı tarihi, kültürü, inancı paylaştığımız milletlerin yaşadığı bir coğrafya.
Hatta yani Libya bizim en son kaybettiğimiz Kuzey Afrika toprağıdır.
Evet.
Bu açıdan da önemli. Bir de geçen hafta akrabalık bağlarından bahsettik. Öyle değil mi? Hı-hı. Yani sadece kültürel, dini bağlar değil, biz bu toplumla akrabayız. Yani Yeniçerilerin yerelden insanlarla nasıl evlendiklerini ve oraya karışarak kul oğlu dediğimiz bir taifenin oluştuğundan da bahsettik. O yüzden Libya bizim için çok şey ifade ediyor diyebiliriz.
Eyvallah hocam. Peki gelelim hocam 17. ve 18. yüzyılda Libya'ya. Bu konu zaten Afrika Türkiye'de genel çerçevesiyle çok ciddi anlamda çalışılmayan bir mevzu. Afrika ile ilgili de çalışma yapan çok fazla akademisyenin olmadığını biliyoruz birkaç isim haricinde. Libya'da çok çalışılmayan bir ülkelerden bir tanesi. 17. 18. yüzyılla ilgili çok fazla bir şey bilinmiyor hocam. Niçin? Buradan başlayalım.
Ya şimdi İbrahim Bey, öncelikle biz zaten genel itibariyle, bırakın Libya'yı, Osmanlı'nın merkez topraklarını düşündüğünüzde bile 17. ve 18. yüzyıllar pek çalışılmadı yakın zamana kadar. Hı-hı. Niye? Yani insanlar, tarihçiler daha çok zaferlerin alındığı dönemleri, fetihlerin yapıldığı dönemleri daha bir arzu ve şevkle çalışıyorlar. Hı-hı. Ya da daha yakın bir dönem olan 19. 20. yüzyıllar daha kolay bir şekilde çalışılabiliyor. Ama daha krizlerin olduğu, meydan okumaların olduğu ya da bizim çok da kabul görmeyen tabirlerle duraklama ve gerileme dönemi diye yaftalanan dönemde insanların çok akademik anlamda çalışma yapmadığını da görüyoruz. Bu sadece dediğim gibi Libya için değil, aslında imparatorluğun toprakları için genelde böyle. Ama ben açıkçası son zamanlarda, son aylarda biraz daha Libya ile ilgili de okumalar yaptım. Yani bazı programlara da katıldım. Bu vesileyle bu okumalarda aslında şunu da görüyorsunuz. Yani yabancı literatürde bu coğrafyanın en ince kılcal damarlarına kadar yapılmış çalışmalar var. Çad Gölü Havzası'ndan tutun da işte Fizan'a, Sahra Çölü'nün en detay yerlerine kadar İngilizce'de, Fransızca'da çalışmaları görüyorsunuz. Bunları Türkçe'de görmemek açıkçası
üzüyor insanı.
Bu açıdan biz ne diyelim, ilgi eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Ama en genel anlamda şunu da söyleyelim. Bir defa İstanbul'a, yani Osmanlı merkezine uzaklıkla özerk ve otonom olma arasında ciddi bir ilişki var. Hı-hı. Yani buralar sonuç itibariyle arada büyük bir deniz var. İstanbul'la Libya arasında nispeten uzak bir bölge. Hatta Fizan'ın bizdeki şeyi, algısı değil mi? Uzaklık belirtir. Evet. Bir metafor olarak bunu kullanıyoruz.
Geçen programda da bahsetmiştik bundan.
Aynen. Geçen hafta da bahsettik bundan. Dolayısıyla bilhassa işte Bağdat gibi, Yemen gibi böyle uzak coğrafyalar klasik dönemde salyaneli sistemle yönetilir. Yani tımar sistemi yoktu. Bir yerde tımar sistemi varsa merkezi idare tam anlamıyla uygulanıyor demektir. Ama Tunus gibi, Libya gibi, Cezayir gibi yerlerde böyle bir şeyin uygulanması mümkün değil. Buralar oldukça uzaktır. Özerk yönetimlere, kendi işlerinde ciddi bir serbestiyet sahibiler. Hatta bırakın iç siyasetlerini, birazdan değineceğiz. Yani dış borçlanma gibi, savaş ilan etme gibi durumlarda bile tek başlarına hareket edebiliyordu. Belki de bu özelliği göstermesi bakımından da aynı klasik dönemde salyaneli sistem ifadesinde olduğu gibi Mağrip için kullanılan tabirlere baktığımızda ocaklık ya da garp ocakları ifadesi bile aslında bir otonom, bir ne diyelim, özel bölgeyi ifade etmesi bakımından önemli. Bu dönemde aslında şunu görüyoruz. Osmanlı 16. yüzyılda burada hakimiyetini kurduktan sonra bölgeye beylerbeyi atıyor. Genellikle denizci, arka plandan gelen insanlar burada beylerbeyi oluyor. Ama bu beylerbeyinin tabii ki belli bir görev süreleri var. Yani belki ortalama olarak ona 3 yıl diyebiliriz. Dolayısıyla kısa sürelerle atanan yöneticiler aslında çok etkin olamıyor. Yerel unsurlar daha kuvvetli olacak, daha öne çıkacak. Bugün biz hep böyle Suriye'nin iç yapısının çok karışık olduğunu söylüyoruz ama Libya'daki aşiret yapıları çok çok daha karışık. Yerel unsurlar çok daha önemli. Ve bu yerel unsurlarda dayı ismi verilen ne diyelim, kanaat önderleri ya da önderler ortaya çıkıyor ki...
Hocam işte yanlış duymadın değil mi? Dayı.
Dayı, evet. Bazı kaynaklarda buna bey diye de söylendiğini görüyoruz ama köken olarak aynı. Dayılar ya da beyler, bazen B harfi, Bursa'nın B'siyle de bu ifade ediyor. Ama dey ve dayı ifadesi daha yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ve bunların asıl işte 1700'lerden sonra daha etkin bir şekilde kendilerini gösterdiklerini görüyoruz. Belki en genel anlamda, hem geçen haftaya da değinerek, Osmanlı Libya'sındaki toplumda 4 gruptan bahsetmek mümkün. Yani bunlardan bir tanesi ocaklı denen ve işte Türklerden ve az sayıda iktidar etmiş Avrupalı konsanlardan oluşan bir grup var. İkinci bir grup olarak kul oğullarını görüyoruz. Evet. Yani Yeniçerilerin yerel halkla karışımından ortaya çıkan bir nesil aslında bu. yani Osmanlı merkezi ile taşrasının nasıl bir necz olduğunu, karıştığını göstermesi bakımından önemli. Ve 17. yüzyıldan sonra bu kul oğullarının etkin olduğunu görüyoruz. Bilhassa aşiretlere karşı siyasette güvenlik ve vergiyle ilgili hususlarda biraz daha öne çıkacaklar. Bir diğer grup, üçüncü grup yerli Müslüman halk var. Yani oranın işte Berberi ve Arap toplumu. Bir dördüncü grup olarak da gayrimüslimler var. Yani bunların arasında belki İspanya'dan işte zorla çıkartılmış olan Yahudilerin bile olduğunu burada biliyoruz. Dolayısıyla bu Libya toplumu bir şekilde Osmanlı hakimiyetinde varlığını devam ettiriyor. Ama bölgedeki en önemli faaliyet alanı olarak denizcilik faaliyeti, deniz akınları faaliyeti her zaman öne çıkacak. Ve önceki programlarımızda da söylemiştik, korsanlık faaliyetleriyle aslında bu deniz akıncılığı arasında çok ince çizgiler var. Avrupa tarihinde de bunu söylemiştik. Birçok korsana sör ünvanı verilerek aslında devletleri tarafından nasıl desteklendiklerini ifade etmiştik. Belki bu kısım için son bir cümle söyleyerek bitirmiş olayım. Bugün yine değil mi, gündemimizin en önemli konuları Doğu Akdeniz, Ege'deki meseleler ve kıta sahanlığı meselesi değil mi? Bu bağlamda aslında biraz amiyane bir tabirle, amiyane bir benzetme olacak ama yani Mağrip'teki, Garp Ocakları'ndaki Türk denizcilerinin, yerel o bölgedeki denizcilerin aslında deniz akıncılığı dediğimiz ya da korsanlık faaliyetleri dediğimiz faaliyetleri de bir çeşit aslında kıta sahanlıklarının korunması gibi düşünülebilir.
Evet.
Yani yabancı gemilerin kendi denizdeki nüfuz alanlarına girmelerini engellemek ya da girdikleri takdirde de bunun karşılığı olarak bir vergi ve bir haraç ödemelerini sağlamak. Yani dönemin önemli gelir faaliyetlerinden, denizcilik faaliyetlerinden bir tanesi buydu. Ve bu Mağrip bölgesi için, Cezayir için, Libya için bu tür denizcilik faaliyetleri de her zaman önemli olmuştur diyebiliriz.
Evet. Hocam, Beylerbeyi'nden bahsettiniz. Beylerbeyi bugünkü anlamda veya işte Osmanlı klasik dönemine düşünecek olursak Osmanlı'nın bir bölgeye gönderdiği vali hükmündedir, o pozisyondadır diyebilir miyiz?
Tabii. Yani şöyle, Beylerbeyi aslında eyaletten sorumlu kişi. Yani sultanın atadığı görevli. Vali bizde iller şu anda daha küçük tabii ki. Yani Beylerbeylik dediğimiz yerler bugün adeta bir ülkeye tekabül ediyor.
Evet.
Dolayısıyla önceden eyaletler biraz daha büyüktü. Yani Osmanlı'da eyalet sisteminden vilayete geçildi daha sonra. Dolayısıyla Beylerbeyi dediğimiz kişi aslında bugün aşağı yukarı bir ülkeye tekabül eden farklı coğrafya, Libya gibi, Cezayir gibi, Bağdat gibi yerleri yöneten insanlar. Yani Bağdat vilayeti önceden ya da bugünkü yeri mesela Irak'a tekabül ediyor. Dolayısıyla bunlar gerçekten yetki alanı oldukça geniş, önemli isimler. Ama Libya gibi, Cezayir gibi yerlerde görev süreleri hem kısa oluyor hem de yerel güçlere karşı bazen ne diyelim çok kendilerini ispat edemiyorlar diyebiliriz.
Eyvallah. Hocam, Karamanlı Hanedanı'nın hüküm sürdüğü bir dönem de var. Geçtiğimiz hafta da yine kısaca değinmiştik. 1711-1835.
Evet.
Bu dönemden bahsedecek olursak neler söylersiniz?
Şimdi geçen hafta bu akrabalık bağlarını zikrederken, yani sadece kul oğulları değil, aslında işte Karamanlı Hanedanı da kökenleri itibariyle Anadolu'dan ve Karaman bölgesinden göçtükleri rivayet oluyor. Yani Libya bölgesine belki en erken tarihte giden Türkler bunlardı. Dolayısıyla Kuloğulları, Karamanlı Hanedanı, hatta Urfalılardan vesaire de bahsetmiştik. Ciddi bir akrabalık bağı var. Karamanlıları öne çıkartan unsur neydi? Onların Libya'da bir hanedan kurması ve yerel siyaseti sizin de dediğiniz gibi 711'den 1835 pardon 1711'den 1835'e kadar yaklaşık 124 yıl yerel siyaseti yönetmeleri, kontrol etmeleri. Şimdi biz 18. yüzyılı yani 1700'lü yıllara genellikle ayan yüzyılı olarak kabul ederiz. Yani 1700'lü yıllarda Osmanlı merkezi çok kuvvetli değildi. Yani klasik dönemdeki gibi çok başarılı, karizmatik sultanlar değil. Daha Avrupa'nın ilerlemesi karşısında krizle mücadele eden ve değişim sancısı çeken bir dönemi görüyoruz. Ve bu dönemde yereldeki unsurlar biraz daha öne çıkmıştı. Önceki programlarımızda bazılarına değindik. Belki ileride tekrar değiniriz. Osmanlı taşrasında ve Arap bölgelerinde onlarca böyle nüfuz sahibi, etki sahibi isimler çıktı. İşte Anadolu'da bile işte Çapanoğulları, bugün bile değil mi kullanırız, o ne Çapanoğludur diye deyimlerimize kadar geçmiştir. Yani Tepederenli Ali vesaire gibi bunlar biraz daha Anadolu'da, Balkanlar'da ama Arap bölgesinde işte Musul'da Celililer, Lübnan'da Şihadiler ya da Mısır'daki Kavalalı ailesini düşünün. Bağdat'taki kölemenler ve bunun gibi Libya'da da işte Karamanlı Hanedanı'nı görüyoruz. Hı hı. Bu hanedan 120 küsur yıl buraya hakim oluyor ve bizim için önemli olan kısmı şu, işte Ahmet adındaki bir ne diyelim bu hanedana üye birisi 1711 yılında Libya'da dayı oluyor, hı hı. yerel yönetici oluyor. Ve bundan sonra bu bölgeye beylerbeyi atanmıyor. Yani ne demek bu? Buradaki yönetim babadan oğula geçmeye başlıyor.
Saltanat gibi yani.
Buna, evet, Osmanlı da buna göz yumuyor. Aslında şöyle düşünelim. Bunlar hala Osmanlı'nın bir parçası mı? Evet. Sadakatli ilişkileri devam ediyor mu? Evet. Dolayısıyla Osmanlı kırmızı çizgileri ihlal edilmedikçe bu tür şeylere zaman zaman izin verdiğini ya da izin vermek zorunda kaldığını görüyoruz. O açıdan bu dönemde de Karamanlı döneminde de iç işlerinde bağımsız hatta bunu biraz daha zorlayacak şekilde dış işlerinde hatta finansal ilişkilerinde de oldukça serbest hareket edebilecek bir yapıya gelecekler. Hı. Ama demin ifade ettiğimiz o deniz akıncılığı meselesi en önemli gelir kaynağı olarak kendisini göstermeye devam edecek. Burada tabii şimdi dönem 1711-1835 oldukça geniş bir dönem. Evet. İşte daha yakın bir dönem ve Avrupalı güçlerin de yavaş yavaş güçlenmeye başladığı bir dönem. Dolayısıyla 1700'lerin sonları itibariyle buradaki korsanlık faaliyetleri ya da deniz akıncılığı faaliyetleri Bab-ı Ali'yi de Osmanlı merkezini de zor durumda zaman zaman bırakacak. Yani Avrupalı gemilere saldırı yapıldığında Avrupalı güçler Bab-ı Ali'ye baskı yapacak. Hı-hı. Çoğu zaman tazminat taleplerinde bulunacaklar. Ve burada işte 1700'lerin sonlarından itibaren Karamanlı ailesinin içerisinde de bazı iktidar çekişmeleri olacak. Bu Libya'yı ve Trablus'u biraz daha zayıflatacak açıkçası. Dönemin belki askeri teknolojisini de düşündüğümüzde yavaş yavaş Avrupalı gemileri hem haraç ödemedikleri, vergi ödemedikleri gibi maruz kaldıkları saldırılar ya da zararların da tazminatlarını talep etmeye başlayacaklar. Bu da Libya'daki Karamanlı yönetiminin bir borç sarmalına girmesine neden olacak.
Evet.
Borç hocam, kısmı önemli.
Çok özür dilerim hocam. Dilerseniz burada bir virgül koyalım. Çünkü Karamanlı dönemiyle ilgili konuşacak çok şey var.
Evet.
Programımızın ikinci bölümünde bu mevzuyu biraz daha detaylandıralım.
Tamam
hocam.
Tamam, peki öyle yapalım.
Efendim, kısa bir ara ardından tekrar huzurlarınızdayız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Aradan önce 17. ve 18. yüzyılda Libya'yı biraz konuşmuştuk ve hocam enteresan bir gelişmeden bahsetti. Karamanlı Hanedanı'nın hüküm sürdüğü yılları anlatıyordu. Hocam, en son Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz'deki bir takım Avrupalı gemilerin haraca bağlanması meselesi nedeniyle sıkıntıya düştüğünü anlatıyordunuz. Akdeniz'e gemileri haraca bağlayan Libya'daki Karamanlı yönetimi miydi hocam?
Evet. Şimdi şöyle, aslında o bölgedeki, yani Garp Ocakları'ndaki neredeyse bütün denizciler benzer faaliyetler yapıyor. Yani Cezayir'de de Libya'da da bu tür deniz akıncılığı var. Bugünkü konumuz daha çok Libya olduğu için Libya üzerinden ben örnekler vereceğim. Hı hı. Klasik dönemde, yani 1500'lerde, 1600'lerde bu tür, ne diyelim, denizcilik akıncılığı Libya'daki Osmanlı yöneticilerinin de en önemli gelir kaynağıydı. Ama yavaş yavaş güç dengeleri değişecek. Yani bunda farklı etkenler var. Karamanlısı kendi içerisinde bazı mücadeleler yaşayacak, iktidar mücadelesi olacak, bu bir çekişme süreci başlayacak. Ama aynı zamanda Avrupalı güçlerin de yavaş yavaş güçlendiği bir dönemden bahsediyoruz. Yani 1700'lerin sonları, özellikle artık ateşli silah teknolojisinde, gemi teknolojisinde Avrupa'da ilerlemiş durumda. Dolayısıyla Amerika, İngiltere, Fransa ya da Napoli, Sardunya gibi ülkeler hem haraç ve vergi yavaş yavaş ödememeye başlayacaklar, hem de maruz kaldıkları bir zarar olduğunda bunu direkt olarak Bab-ı Ali'den, İstanbul'dan talep etmeye başlayacaklar. Çünkü Libya Osmanlı'nın bir parçası. Dolayısıyla oranın da payitahtı İstanbul. Avrupalı devletler İstanbul'u biraz daha bu noktada sıkıştıracak ve baskı altında tutacak ve birçok mesela fermanın bölgeye gönderildiğini biliyoruz. Yani İstanbul'un anlaşma içerisinde olduğu devletlerin gemilerine saldırılmaması vesaire gibi tembihler içeren birçok fermanı görüyoruz. Ama benim asıl dikkat çekmek istediğim şey şu. Yani 1700'lerin sonlarında ve 1800'lerin başında bu Avrupalı devletlere tazminat ödemek durumunda kalması Karamanlı ailesini zor durumda bırakacak. Hı hı. Ve tazminat ödeyebilmek için borçlanmalar yapacak. Sarraflardan vesaire borç alacaklar ve bu borçlar aslında borç sarmalı. Libya'da ekonomik dengeleri de bozacak. Libya ihracatı, ithalatından fazla olan bir yer değil. Evet. Yani ülkenin %90'ının çölden oluştuğunu vesaire söyledik. Ve bahsettiğimiz tarihler itibariyle petrol gibi bir zenginlik kaynağının da olmadığını düşünürsek bu borçlanma süreci çok da iyi yönetilmeyecek diyebiliriz. Tabii meselenin diğer bir boyutu da Amerika ile karşılaşma.
Evet. Aslında bu da enteresan Osmanlı hocam.
Efendim?
Bu da enteresan bir gelişme yaşanmış orada da.
Tabii. Yani Osmanlı Devleti'nin belki Amerika Birleşik Devletleri ile ilk ilişkileri Batı Akdeniz'de başlıyor. Bu coğrafyada başlıyor. Hı hı. Zaman zaman böyle internet ortamında, sosyal medyada da sık bir şekilde görürsünüz. İşte bir zamanlar Osmanlı Amerikan gemilerini haraca bağlıyordu. Akdeniz'den geçerken vergi ödemek zorunda kalıyordu vesaire gibi biraz daha böyle hamasi duygularla yazılmış ifadeleri görüyoruz. Bunlar doğru.
Evet.
Yani bunlar doğru. Fakat o haraç ödeyen Amerika gemilerinden yavaş yavaş Garp ocaklarına, işte Tunus'a, Libya ve Cezayir'e meydan okuyan bir Amerikan donanmasına doğru bir geçiş var aslında. Oradaki belki kritik dönüm noktada şu: önceden Amerika'daki koloniler İngiltere'ye bağlıydı. O 13 koloniyi biliyoruz Amerika'nın doğu sahillerinde. Ama bunlar bağımsızlık savaşıyla bir defa İngiltere'den bağımsız hale geldiler. Dolayısıyla Akdeniz'den önceden geçerken İngiltere ile olan anlaşmalar çerçevesinde bir saldırıya uğramadan geçebiliyorlardı. Ama İngiltere'den bağımsız olduktan sonra Amerikan gemileri bu korumadan mahrum olmaya başladılar ve yavaş yavaş haraç miktarını da artırmak istedi. Buradaki Karamanlı Yusuf Paşa işte yaklaşık 60 bin Amerikan dolarından bahsediliyor. Yıllık haraç olarak Amerikalıların Trablus'a verdiği bir haraç miktarı. Bu dönemdeki işte Amerikan Başkanı Thomas Jefferson bu miktarı ödemektense donanma kurmayı tercih ederim tarzında bir siyaset izleyecek. Bölgeye keşif gemileri gönderecek. Ama bu keşif gemileriyle böyle 1801, 1802, 3-4 gibi böyle 3-4 yıla yayılacak böyle küçük çaplı çatışmalar olacak. Buna bazı kaynaklar Birinci Berberi Savaşı da diyor. Evet. Ve bu savaşta aslında Amerikan tarafının da Trablus limanına saldırılar düzenlediğini görüyoruz. Ve karşılıklı olarak da bazı Amerikan gemilerinin batırıldığını, yakıldığını görüyoruz. Dolayısıyla iki tarafında kazanımları, kayıpları söz konusu. Ama internette dinleyicilerimiz bakarsa bunun meşhur bir fotoğrafı da vardır. Philadelphia Fırkateyni'nin Trablusgarp limanında yakılışını gösteren Şubat 1804'te yapılmış bir şey. Bir ne diyelim Osmanlı ya da Karamanlı atağı saldırısı. Hı hı. Bunu belki dinleyicilerimiz şeyde de hatırlayabilir. Şu an Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başında bulunan Serraç isminde bir lider var. Bunun Serraç'ın geçtiğimiz aylarda çeşitli toplantılarda verdiği pozlarda arkasında bu geminin, yanan Amerikan gemisinin fotoğrafı vardı. Hı hı. Yani bu bile çok manidardı.
Mesaj, dönem, önemli bir mesaj.
Yani evet, o dönem sosyal medyada da bunun bir mesaj olduğu, yani gelişen Osmanlı, Türkiye ve Libya ilişkileri bakımından bu fotoğrafın önemli olduğu vurgulanmıştı. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, bu 1800'lerin başındaki çarpışmalardan sonra bölgedeki ne diyelim Karamanlı yönetimi bu deniz akıncılığı faaliyetlerine bir şekilde devam etti. Ama aynı zamanda artık daha modern teknolojinin olduğu ve çoğu zaman top menzillerinin batılı gemilerde daha ileri olduğu düşünüldüğünde yavaş yavaş bu üstünlüğün batılı devletlere doğru geçtiğini söyleyebiliriz. Ve zaten 1800'lerin ilk çeyreğinden itibaren yavaş yavaş Kuzey Afrika batılı devletlerin sömürgecilik faaliyetlerinin bir odağı haline gelecek. 1830'da Fransa Cezayir'i işgal ederek bu süreci de başlatmış olacak.
Hocam ne kadar enteresan değil mi? Yani takribi 200 yıl önce Amerikan donanması Trablus'taki yönetime haraç veriyor. Yani 200 yılda bir devletin nereden nereye geldiğini gösteren önemli bir gösterge açıkçası bu bence.
Evet. Tabii bir de şey var, yani birinci kısımda aradan önce buradaki yönetimin özelliğinden, otonomi yapısından bahsettim. Aslında bir yabancı gemilerden haraç alması, hatta savaş ilan etmesi gibi böyle önemli kararları bile tek başına aldığını görebiliyorsunuz. Yani biraz bölgenin Osmanlı merkeziyle ilişkileri aslında nominal diyebiliriz, pamuk ipliğine bağlı diyebiliriz. Bu ancak Tanzimat döneminde biraz daha kuvvetli bağlarla bağlanacak, öyle söyleyelim.
Eyvallah. Peki hazır Tanzimat demişken hocam, Tanzimat dönemindeki isterseniz Libya'yı konuşalım. Tanzimat reformları Osmanlı coğrafyasında özellikle payitahtta çok ciddi değişikliklerin gerçekleştiği bir dönem. Yani Tanzimat reformları hakikaten artık geleneksel Osmanlı'dan işte tırnak içerisinde söyleyecek olursak modern Osmanlı'ya geçişin anahtarlarından bir tanesi. Peki Tanzimat reformları Libya'yı nasıl etkiledi?
Evet. Şimdi biz Tanzimat deyince daha çok hangi böyle anahtar kavramlar aklımıza geliyor? Modernleşme, batılılaşma, merkeziyetçilik ya da merkeziyleşme, hukukun üstünlüğü gibi önemli kavramlar aklımıza geliyor. Aslında bu süreç 2. Mahmut'la başlayan ama Tanzimat döneminde de devam eden bir süreçte. Öncelikle belki şunu söyleyebiliriz. Avrupalı güçlerin Mağrip bölgesine nüfuzu arttıkça İstanbul'un tepkisi nasıldı? Aslında İstanbul kendi dertleriyle uğraşıyordu. Yani bir yandan 1850'de Osmanlı-Rus Savaşı devam ediyor. İşte 1821'de ciddi bir Mora isyanı, Yunan isyanı başlayacak. Yunanistan'ın bağımsızlığıyla sonuçlanan. 1827'de Navarin'de Osmanlı donanması tamamen yakılacak. Dolayısıyla donanmanın özellikle yakılmış olması Libya ile olan ilişkileri de aslında biraz zora sokacak. Yani yardıma gitme, destek verme anlamında biraz zora sokacak Osmanlı İstanbul'unu. Diğer taraftan da yani Osmanlı bu batılı güçlere karşı yereldeki Karamanlı ailesini güçlü tutmak istiyor. Yani güçlü tutmak istiyor derken kendi aralarındaki iktidar çekişmelerini, mücadeleleri, aile içindeki mücadeleleri uzlaştırmaya çalışacak. Ama bununla maalesef bir başarı elde edemeyecek. Şimdi dolayısıyla bir yandan bakıyorsunuz Cezayir işgal ediliyor, efendime söyleyeyim, ve Fransa'nın Libya'nın güneyinde de ne diyelim belli bölgelere göz koyduğu o dönemde anlaşılıyor. Evet. Yani aslında ciddi anlamda bir güvenlik tehdidi yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlayacak ve bu bakımdan da birçok otonom yapıya, demin saydığımız o Bağdat'taki Kölemenler, Musul'daki Celililer, Şam'daki Azimzadeler, nasıl ki Tanzimat döneminde 1830'lu yıllarda bu özerk yapılara, otonom yapılara müdahale edildiyse Libya'da da Karamanlı hanedanına müdahale edilecek ve bu hanedan sona erdirilecek. Hı hı. Bu süreç nasıl oluyor? Osmanlı işte Mayıs 1835'te 22 kadırga ve 6000 askerden oluşan bir kuvveti Trablus'a gönderecek ve tam anlamıyla bölgenin artık iç siyasetinde serbest, otonom, özel bir yapısına son verip burayı direkt olarak İstanbul'a bağlayacak ve buradaki o merkezi iktidarını tesis etmek, yeniden tesis etmek için 10 yıllarca ne diyelim bunun mücadelesini verecek. Özellikle bazı aşiretler Osmanlı hakimiyetinin güçlü bir şekilde tesis edilmesine itiraz edecekler. Sahraya kaçanlar olacak. Bazıları sürgüne gidecek. Bazıları hatta cezalandırılacak. Dolayısıyla yaklaşık olarak bir 20 yıllık süreçte aslında bu ne diyelim Osmanlı iktidarı yeniden tesis edilmiş olacak. Bu bağlamda da mesela Karamanlı Hanedanı'nın borçlarının bile Osmanlı tarafından üstlenildiğini görüyorsunuz.
Evet.
Demin de ifade edecektim. Bu borçlanma meselesi çoğu zaman iyi yönetmediğinizde kısır bir döngüye dönecek ve o faizleri bile ödeyemediğiniz bir süreçte iflasa, mali iflasa ve birçok yerde de siyasi anlamda iflasa neden olabiliyor. Mısır bunun en önemli örneğidir. Mısır'daki Hidiviler borç sarmalına girdikten sonra 1882'de İngilizler tarafından işgal edildi. İstanbul bundan kurtuldu ama o faiz sarmalı duyunu umumiye ile bir şekilde sonuçlanmıştı. Dolayısıyla Avrupalı devletler aslında borçlar ödenmediği zaman işgal için bir bahane arıyorlar. Dolayısıyla Karamanlı Hanedanı'nın dış borçlarının da Osmanlılar tarafından üstlenildiğini görüyoruz. Ama bu tarihlerden sonra hiçbir zaman Libya ekonomik olarak kendini çevirmeye yetmeyecek. Hı hı. Yani deniz korsancılığı ya da akıncılığından elde edilen gelirler zaten düşmeye başlayacak. Bu anlamda İstanbul'dan gelen, merkezden gelen ödeneklerle idare edilmesi ve bu anlamda ekonomik olarak bağımlılığının arttığını da söyleyebiliriz.
Evet.
Kaç dakikamız var bilmiyorum ama hocam, reformlarına da değinebilirim.
Bunlara girelim ama şöyle bir şey de sormak isterim açıkçası öncesinde. Yani yaklaşık bir 8-10 dakikamız var. Şimdi özerk yönetimden bahsediyoruz. Mısır'la da benzeri bir durum söz konusuydu malumunuz. Nitekim oradaki süreçte Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanıyla sonuçlandı ve Osmanlı İmparatorluğu Devleti Ali'ye bu mücadele neticesinde çok ciddi zor duruma düştü. Yani işte Ruslarla karşı ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Keza Libya'da da işte az önce ifade buyurdunuz, Karamanlı Hanedanı özerk bir yapı içerisinde bulunuyordu. Acaba Osmanlı orayı bir sancak olarak ilan etse yahut işte tımar sistemi uyguladığı kendi coğrafyasının içerisindeki diğer bölgeler gibi değerlendirse, o şekilde yönetmek istese sanki başka bir sonuç ortaya çıkar mıydı sizce?
Yani şöyle söyleyeyim, tımar sisteminin Arap toplumlarında uygulanması herhalde çok kolay olmasa gerek. Yani tımar sisteminde Osmanlı tarımsal üretimle asker yetiştirme, askeri sistemi birleştiriyordu aslında. Oysa ki Cezayir gibi, Libya gibi yerlere asker Anadolu'dan gidiyordu. Yani yerel unsurlardan asker alınması gibi bir süreç yok. Yani bu ne Hicaz'da var, efendim söyleyeyim, ne Mısır'da var. Mısır'da bu yerelden asker alma meselesini Mehmet Ali Paşa başlatacak. Dolayısıyla Cezayir gibi, Libya gibi yerlerde askeri anlamda önemli bir kuvvetli bir askeri birlik oluşturmak zor. Ve muhtemelen buradaki işte söylüyorum deminden beri %90'ı çöl olan bir yer.
Evet.
Yani nüfus Libya'da mesela az. Çok az bir nüfus var. Yanılmıyorsam 1900'lerin başında bile 400 bin, 500 bin nüfusu var Libya'nın bütün hepsinin. Oldukça az. Dolayısıyla yerelden göçlü unsurlardan, aşiretlerden asker yetiştirmek klasik dönemde pek mümkün değil. Bunu Abdülhamit döneminde eğer vaktimiz yeterse belki ya da önümüzdeki hafta söyleyebilirim. Hamidiye alayları kurularak yerel halkın askerliğe yavaş yavaş alıştırıldığını göreceğiz. Ama ne diyelim, bu anlamda bir tımar sistemi gibi çok imparatorluğun önemli bir kurumunu burada tesis etmek herhalde çok zordu diye düşünüyorum. Burası evet bir beyler beylik gibiydi. Yani bir vilayet, sancak, bu tür idari anlamda bir hiyerarşinin oluşturulması bizim işte tam da Tanzimat döneminde gördüğümüz bir şey. Yani eyalet, sancak, kaza ve nahiyelere bölünecek. Hatta yerelden insanlar kaymakam ve bu nahiyelere müdür olarak tayin edilecek. Yani Tanzimat'la beraber aslında yavaş yavaş yerel halkın yönetime, idareye ve siyasete katılması da arzu ediliyor. Bunun yavaş yavaş 1840'lı yıllarda yapıldığını görüyoruz. Ya da en ileri boyutu şudur. Abdülhamit döneminin başlangıcında işte Osmanlı parlamentosunun açıldığını görüyoruz. Bakın birçok Arap coğrafyasından işte mebusun olmadığını bildiğimiz halde Trablusgarp'tan ilk mecliste 1876'daki ilk mecliste 2-3 tane mebus var. 1908'deki meclisin ikinci defa açılışında 8 tane mebus geliyor Trablusgarp'tan. Evet. Yani bu ilişkiler önemli ama
yönetim sürecini da, Osmanlı yönetim sürecini o dönemde Libyalıları da, yani Libya'da bulunan halkı da dahil etmiş oluyor bu vesileyle.
Tabii. Bakın şöyle söyleyeyim İbrahim Bey, 1830'lu yıllar, yani gerek 2. Mahmut'la başlayan, gerek Tanzimat'la devam eden yıllar Osmanlı'nın özellikle çevre bölgelerdeki ve Arap bölgelerindeki hakimiyetini yeniden tesis ettiği yıllardır. Yani Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, daha uzak, hatta Yemen gibi yerlerde bile 1840'larda falan. Hatta birçok yabancı literatür bunu yeniden fetih olarak değerlendirir. Yani özel yapılara son verilmiş, Osmanlı buraları yeniden merkeze, İstanbul'a kuvvetli bağlarla bağlamıştır. Evet. Ve bu dönem 1830'lardan 40'lardan imparatorluğun sonuna kadarki dönem aslında Osmanlı'nın bu Arap coğrafyasındaki mirası bakımından çok önemli yatırımların yapıldığı dönemdir. Yani Libya'da bile bir sürü kışla yapıldığını görüyoruz. Bir sürü askeri ve sivil okul açıldığını görüyoruz. Yani Rıfkiye mekteplerinden tutun da Fünun ve Sanayi Mektebi, Ziraat Mektebi'ne kadar ilk matbaanın Libya'da Osmanlılar tarafından açıldığını görüyoruz. İlk gazete, ismi de Trablus Garp gazetesi. İşte bir kısmı Osmanlıca, bir kısmı Arapça olarak yayınlanıyor. Belediye teşkilatı ilk defa Osmanlı tarafından kuruluyor. Belediye meclisi kuruluyor. Telgraf hattı, telsiz hatları vesaire. Bütün bunlar aslında neredeyse işte Bağdat'ta da, Şam'da da, Mısır'da da, Libya'da da benzer gördüğünüz faaliyetler. İşte saat kulelerinden tutun da hastanelere, imarethanelere kadar birçok yapıyı görüyorsunuz. Bunların bir kısmı hala mimari olarak da duruyor olabilir. Dolayısıyla bu noktada 1835'te Karamanlı Hanedanı'na son verildi. Osmanlı buraya valiler atamaya başladı. Ve 1911'deki ayrılışına kadar aslında çok önemli reformlara da imza atıldığını söyleyebiliriz bu dönemde.
Eyvallah hocam. Hocam tabii Tanzimat'ın sadece Osmanlı İstanbul'u için değil, coğrafyanın her yerine tesir ettiğini görüyoruz. Libya'da bu bölgelerden bir tanesiydi. Programımızın sonuna geldik. Siz küçük bir girizgah yapmış oldunuz ama önümüzdeki hafta inşallah hocam yine buradan devam ederek bir de Abdülhamit dönemi Libya'yı konuşursak iyi olur diye düşünüyorum. Hatta biraz da belki bugüne geliriz. Böylelikle Libya'yı derinlemesine konuşup tamamlamış oluruz diye düşünüyorum.
Tabii, yani asıl 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Kuzey Afrika ciddi anlamda bir batı tehdidi altında olacak. Yani Tunus 1881'de işgal ediyor. Mısır 1882. Yani dolayısıyla Abdülhamit dönemi önemli. Ama aynı zamanda buradaki belki dini yapılara da değiniriz. Yani Senussi tarikatı, işte Enver Paşa değil mi? Trablusgarp Savaşı'nda 1911'de bu bölgeye gittiler. Buradaki dini yapılar, tarikat yapıları aslında Batı sömürgeciliğine karşı çok ciddi bir örgütlenmeyi de içeriyor.
Bu direnç unsuru önemli. Oldu değil mi hocam?
Aynen öyle. O açıdan inşallah önümüzdeki hafta bu konularla devam edip biraz daha 20. yüzyıl Libya'sına da değiniriz inşallah.
İnşallah. Yani asıl kritik meseleyi önümüzdeki hafta konuşacağız. Öyle görünüyor.
İnşallah.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum.
Yine, ben teşekkür ederim İbrahim Bey.
Yine keyifli bir söyleşi oldu. İstifade ettik hocam.
Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de hayırlı günler diliyorum.
Eyvallah hocam. Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızın bu hafta da sonuna geldik. Programımızda 17. ve 18. yüzyıl Libya'sını biraz masaya yatırmaya çalıştık. Değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte. İnşallah önümüzdeki hafta 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarındaki Libya'yı konuşmaya devam edeceğiz. Allah izin verirse önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.